じゃあ、パディアから。
お、
あ、
め、お、め、
お、じゃあ、あ、
め、め、め、め、め、め、お、め、スピーシュ
ー。え、では。Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
hocam? At hocam,
at, vur. Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam, hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar. Biz gidiyoruz hadi. Evet, radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şey yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik. Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplamak aynı şey yapıyorsunuz ya. Yemek.
Hadi koş koş. Ben
anlamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Hadi Gören Parmak'ta
Ben Engin,
ben Adi
Hepinizi bekliyorum.
Thank you.
herkese iyi akşamlar. Hocam ya, tatilden dönmüş gibisin.
Sen de öylesin hocam ama hiç tatilden dönmüş gibi bir şarkıyla başlamadık. Böyle hala o yazı.
Hocam tatili dinlendiriciliğini atmayalım beğenilerimizden dedim de. Böyle dinlendirici bir parçayla girdim.
Evet evet ama süper. Secret Garden,
Secret Garden grubundan çok olan sevdiğim parça.
Enstrümantal bir şarkı, evet, çalmışsın. Uh-huh. Hoş, güzel olmuş. Herkese, evet, merhaba.
Herkese merhaba diyoruz. Evet. Kısa bir aradan sonra.
İki hafta yoktuk, iki hafta karşınızda yoktuk. Tekrar yayınlarımızı tekrar dinlediniz. Ama bu hafta yine sizinle birlikteyiz. Bu tatil döneminde ne yaptın hocam? Nasıl geçti tatilin?
Hocam tatilim güzel geçti. Ben Kahramanmaraş'a gittim biliyorsunuz eşimle beraber.
Aha.
Eşimin memleketi.
Süper. Ben de Ordu'daydım hocam bir haftalığına. Aha. Bir hafta Ordu'ya gittim. Oradan sonra geçen hafta da buralarda takıldım açıkçası.
Evet.
Öyle geçen bir tatildi ama boş durduk sanmayın bu tatil boyunca arkadaşlar. Sizin için bol bol malzeme topladık.
Evet,
bugünkü programımızda yansıyacak malzemeler.
Değişik kayıtlar yapmış.
Evet, mesela uçağa binişinden inişime kadar belli, evet, birçok kayıt yaptım.
Uçağa hiç binmeyenler için yani bir anlamda hafiften bir uçak gezisi gibi bir şey,
evet,
olabilir.
Samsun'a gidip geleceğiz sizinle birlikte,
evet,
arkadaşlar.
Samsun'a gideceğiz.
Bir çalışma, böyle bir şey yaptık. Bunun yanında ne yapacağız? Bugün başka neler var hocam programda?
Hocam bugün röportaj var. Bir röportajımız var. Ahmet Üstüner arkadaşımızla yapılmış bir röportaj. Levent arkadaşımız yaptı röportajı da. Karagöz var. Da onun öncesinde de bence şeylerimizi de bir hatırlatalım. Hani uzun süredir yoktuk ya. İletişim bilgilerimizi bize bir hatırlatalım.
Tabii ki. İletişim bilgilerimizi hemen hatırlatalım arkadaşlar. Bize bir merhaba deyin. Bize herkes hepinize merhaba diyoruz. Tekrar burada iletişim adreslerimiz radyo@goremparmak.org.
radyo@goremparmak.org.
Ve diğerimiz diyemizde hocam.
engelsizelisim@hotmail.com.
Evet. Engel
sürekli adresimizde mail@engelsizelisim.com.
Bu adreslerimize her an ileti gönderebilir, evet, veya şu an itibariyle yazabilirsiniz. Siz yayını hep beraber birlikte paylaşmayı biliyoruz arkadaşlar. Adreslerimizden böylelikle bize ulaşmanızı biliyoruz. Bugün yapacağımız Samsun'a gidip geldik ve uçak yayınımız var. Onu yapacağız. Onun dışında Levent arkadaşımız, yine her hafta biz böyle röportajları aldık. Bu sefer biz yapmadık. Yine Engelsiz Yaşım grubu üyelerinden Levent Açılan arkadaşımız çok güzel bir röportaj yaptı. Amerika'da şu an yaşamını sürdüren ama Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş görme engelli bir öğrenci arkadaşımız var, Ahmet Üstünel. Şu an evli ve Amerika'da. O ve eşiyle birlikte çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdi Levent. Amerika'daki yaşantı, engellilerin genel dernekler, engellilerin yaşantıları, yapılan çalışmalar,
bunun
aktiviteler,
bunun
bir bölümünü, evet, yayınlayacağız. Evet,
uzun
iki bölümden oluşuyor bu.
İki bölüm.
Yine Hacı Vahdet Karagöz'den yeni,
evet,
bir bölüm.
Evet, Hacı Vahdet Karagöz'den yeni bölüm var.
Yani renkli, hoş bir program var. Bunun dışında bir dahaki haftalarda da farklı programlarımız, farklı şeylerimiz, evet, olacak. Evet. Yine bu iki haftada olan bitenleri değerlendireceğiz. Hı hı. Bu arada Mehmet abi bize hoş geldiniz diyor. İnşallah tatil iyi geçmiştir diyor. Biz de kendisine,
evet,
teşekkür ediyoruz.
Tatilimiz güzel arkadaşlar. Geçti, dinlendik. İnşallah üretkenliğimiz devam edecek. Bu dinlenmenin üzerine yeni programımızda yeni aktiviteler, yeni, evet, güzel şeyler,
evet,
yapacağız.
Evet, evet hocam sen, evet, ne çalacaksın bize?
Şimdi hocam ne çalalım? Bir parça çalalım, güzel bir parça çalalım. Hemen buradan bir Selin Dayan ve Brian Adams birlikte söylemiş.
Aa, evet, evet hocam. Süper. Hadi çalalım.
Hemen onu çalalım. Bence güzel bir şey olacak. Evet. Selik diye okuyor ya. Bir de Selin Dayan, evet, diye düşündüm.
Geyik yaptık yalnız. Tatilden konuşurken.
Don't tell me everything I do, do it for you. Look into your heart.
Your Heart yani evet, kalbinin sesini dinle. Size de en büyük tavsiyelerimizden biri. Bir şey yapmak istiyorsanız, hayal etmek istiyorsanız evet, kalbinizin sesini dinleyin. Romantik olsun diye söylemiyorum ama hayal kurmak, kalbinizin sesini dinlemek iyidir bence hocam.
Bence
değil
hocam
mi?
Katılıyorum sana.
Bak Betir Şentürk de kalbinin sesini dinlemiş hocam.
O yüzden hız denemesi mi yapıyor?
Evet, bugünkü haberlerde izlemişsinizdir belki.
Ben internette okudum aslında da detaylı okumadım.
Hı-hı. Ben bugün Kanal D Haber'de izledim. Hı-hı. Haberi, 200...
Haber deyince aklıma geldi. Hı-hı. Bir dahaki haftalarda şu 3G'yi iyice bir irdeleyelim. Nedir, ne değildir?
Evet, evet. 3G teknolojisi üzerinde hı-hı, biraz konuşmak lazım gerçekten. Şu an bildiğimiz özellikleri şu. Benim bildiğim görüntülü konuşma üzerine yapılıyor. Bu bizim pek görmeyen olarak işimize yaramayabilir belki ama.
Yani televizyon izlenebiliyormuş.
Televizyon izlenebiliyor, evet. Televizyon izleme gerçekten iyi olabilir. Onun dışında tabii ki internete daha hızlı bağlanma.
Evet, daha hızlı olduğu bu özelliği bir şey var.
Laptop'a bir USB modem takıyoruz evet, ve onunla birlikte. Evet. Ama bu da sanırım fiyatları konusunda
şu anda
falan
biraz maliyeti
yüksek evet, ama bunlarla ilgili daha ayrıntılı bir program yapalım.
Yaparız.
3G teknolojisi
bakalım,
konusunda.
Bakalım nedir, ne değil.
Yaz şu da ilginç. Dünyada 4G teknolojisi başlamışken biz daha 3G'ye yeni geçtik.
İnşallah
o da,
4G'ye geçtiğimizde dünya 5G'ye geçer.
Yani dünyayla yarışıyoruz falan söylemlerini birazcık havada bırakan yani, bir şey evet, gibi geliyor. Evet. Neyse Metin Şentürk'ün haberine dönersek.
Ha, evet. Ona dönelim bence de.
Yani kendisiyle de işte Hezafen Havaalanı'nda 700 metrelik bir pistmiş hocam. Hı hı. 200 kilometre hıza ulaşmış arabayla birlikte. Arkasında evet, biri buna co-pilotluk yapıyor.
Amacı da dünyanın rekoru işte İngiliz bir adama aitmiş. 286 kilometre. Kör. Dünyada en hızlı ulaşabilen kişi.
Hızlı körler de varmış demek ki hocam.
Hızlı dünyada. Körler varmış hocam. Adam ofisi. Betin Şentürk de bu rekoru kırmak istiyormuş.
Az kalmış. 86 kilometre daha var.
Kıracağım diyor zaten. Ben dünyanın en hızlı kör pilotu olacağım diyor hocam. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Vallahi hocam kırsın ya. Kırabiliyorsa.
Para yani, var ama yani bir yani. Boş pistte kendinin zevklerini tatmin
etsin kendini yani bir şeyler yapsın.
Nasıl değerlendirmek lazım? Yani iki şöyle bakabiliriz bu olaya. Tamam adam işte bak ne kadar barışık bunu bile yapıyor diyebiliriz. Ama arabayla ilgili dünyadaki tek çalışmalar bu değil arkadaşlar. Evet, mesele bu. Yani böyle şeyler dünyada bambaşka çalışmalar da bu konuda yürüyor aslında. Yine bir dahaki haftaki programlarımızı daha ayrıntılı işleyeceğimiz konulardan biri. Biraz bahseder misin hocam?
Tabii bir araba üzerinde çalışılıyor. Ve görme engellilerin kullanabileceği. Hani böyle otomatik giden bir arabadan ziyade. Hı hı. Görme engellinin de araba sürüş keyfini yaşayabileceği bir araç üzerinde çalışılıyor.
Ve kimsenin yardımı olmadan kullanabileceği evet. bir araba üzerinde çalışılıyor.
Bunun detaylarını önümüzdeki hafta derinlemesine gireriz. Hı hı. Nedir, ne değildir, nasıl olacak? Yani nasıl kullanacak görme engelli? Bizim oynadığımız bu Wincar gibi işte kenara gelince tık tık tık diye ses mi çıkarıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor?
Evet. Bununla ilgili onları daha ayrıntılı bilgileyeceğiz ama göreceğiz. Şunu söyleyebiliriz araba konusunda. Bir şekilde görme engelli kendi kontrol edecek. Sistem görme engelli önündeki engeller ve şeyler konusunda lazer noktalar ve diğer şeylerde uyaracak bir sistem olacak. İstenilen arabaya monte edebilecek bir sistem üzerinde çalışılıyor.
İstenilen arabaya monte edilmesi çok güzel bence.
Evet değil mi? İlginç.
Yani düşünsene bir model araba almaktansa aynı şey gibi. Yani herhangi bir bilgisayar alıp ekran okuyucu kurmak gibi bir şey.
Evet bence de son derece güzel bir uygulama olur diye düşünüyorum bu konuda.
Bakalım geleceği nasıl şekillenecek.
Ama tabii bugün için çok erken bu konularda konuşmak ama bence böyle Metin Çentürk'ün fantastik kendi tatmin edecek çalışmalarından ve medyaya şey alacak şeylerden ise böyle bir çalışmada böyle bir konuda birilerinin kafa yoruyor olması
kesinlikle
bu konuda bütçe ayrılıyor olması
evet.
gerçekten bence çok önemli. Yarından bir güne biz araba kullanacağız değil tabii mutlaka. Belki hiç mümkün olmayacak. Belki şu an hiç mümkün değildir ama bu konuda birilerinin çalışma yapıyor olması bile tüm topluma yararlı olabilecek böyle bir hizmet yapıyor olması bile bence çok önemli.
Evet. Para ayrılması deyince aklıma şey geldi. Bugün hangi kanalda ben Deutsche Welle'nin yayınını dinliyordum da şeyde saat 5 sıraları. Radio Time herhalde onu ortak veriyor saat 5'te 17'de. Almanya'da şey varmış hoşuma gitti. Aslında görme engelliler alanında böyle bir şey Türkiye'de uygulansa nasıl projeler çıkaracağım merak ediyorum. Büyük şirketler fon ayrılıyormuş. Yani ortak bir fon toplanıyormuş. Junior diye proje varmış sürekli. Lise çağındaki çocuklar, yani kişiler, gençler diyelim. Ürün üretiyorlar bu ayrılan fondan bütçe alarak. Değişik ürünler üretiyorlar. Böylelikle diyorlar hani kaçırmamız muhtemel ürünleri kaçırmamış oluyoruz. Yani şunu keşke biz üreseydik dememek için diyor. Almanya'nın böyle projesi var. Yani o lise çağındaki çocuğu o an özendiriyor yani. Düşün bir bütçe fon var. Buradan istediği miktarı onun prosedürleri vardır sanırım. Üretmek istediği ürün için işte projesini sunuyor. Fonunu alıyor. Onun evet. üretimini yapıyor. Aslında böyle şeylere kafa yorup
ve hocam,
Türkiye'de değişiklikler ortaya çıkarabiliriz.
Otomobil konusunda da çok ilginç. Mesela şey var NFB yani National Federation of Blind görmeyen bu bir yarışma evet. açıyor. Görmeyenler için bir otomobil yapar mısınız diye. Ve bu yarışmaya işte Virginia Tech Üniversitesi destekliyor ve onların ürettiği bir proje bu çalışma. Yani dünyadaki dernekler nelerle uğraşıyor, bizim dernekler nelerle uğraşıyor konusunda da bence önemli bir...
Hocam işte yani belki arkadaşlara hep sürekli derneklere çatıyorsunuz, siz ne yapıyorsunuz şeyi diye düşünenler de oluyordur ama arkadaşlar yani ya biz olan gerçeği ifade ediyoruz gerçekten yani yurt dışındaki gelişmeleri inceleyince hakikaten insan üzülüyor. Biz ne yapıyoruz, bizde ne yapılıyor düşüncesi. İnsanı üzüyor hakikaten.
Evet evet gerçekten bu konularda biraz daha ufkumuzu geniş tutabilmek, bu anlamda çalışma yapabilmek bence önemli bir şey diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Evet, zaten müzik arası verelim. Çok konuştuk. Arkadaşları sıkmayalım.
Evet, bence de.
Bu arada bize hoş geldiniz diyen tüm kullanıcılarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz buradan.
Evet.
Yalnız zaman... bazı arkadaşlarımız bize sürekli böyle göz kırpması, kalp şey gibi ifadeler gönderiyor. Mümkünse yollamayın. Yayında konsantrasyon zorluğu yaşıyoruz. Bir şeyler yazacaksanız size seve seve cevap
bir şeyler yazacaksanız yazın cevaplarız.
Evet.
O zaman ben bir türkü gönderiyorum.
Evet hocam, bir türkü. Biraz da Türk şarkılarına dönelim ya.
Biraz da türkü çalalım değil mi?
Girdik mi hocam?
Girdik hocam.
Evet.
İki hafta olmayınca programa biraz acemileşmişim galiba.
Tabii öyle şeyler oluyor. Bir şeyden daha tabii bugün bahsetmek lazım. ÖSS sonuçları belli
evet,
oldu.
Evet, bugün ÖSS sonuçları belli oldu.
Umarım üniversite adaylığı tüm arkadaşlarımız için iyi sonuçlar çıkmıştır.
Evet.
İyi üniversitelere evet, yerleşebilmişlerdir.
Bu arada büyük bir açık, kontenjan açığı var diyorlardı. Öyle bir şey okudum ama. 80 bin kontenjan boş mu kaldı öyle bir haber gördüm ama haberin ciddiyeti nedir
tercih etmiş olabilirler yani onları hı-hı, takip etmedim hı-hı, ama ben bugün bir şey için sayfaya girdiğimde güvenlik kodu istemedi bu sefer işlem hı-hı, kodu diye geçiyor orada.
Evet, öyle geçiyor.
Doğrudan TC kimlik numaramızı girip sonucu öğrenebildik. Çok hı-hı, ilginç geldi ama dedim acaba ÖSYM'e bir değişiklik mi yaptı böyle, şaşırdım hatta Allah Allah nasıl oluyor falan diye. Hı-hı. Hemen ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavları kontrol ettim işte DES, ALES gibi.
Hı-hı, onlar da.
Onlar da aynen işlem kodu mevcuttu ve bugün listelere bu konuyu yazdım. Böyle böyle bir şey var arkadaşlar neyin nesi diye. Hı-hı. Oradan bir arkadaşımız neydi ismi ya? Arkadaşın adını unuttum kusura bakmasın bizi dinliyorsa. Hemen bize bilgi verdi. Dedi ki ilk gün böyle oluyor daha sonra işlem kodu istiyor dedi. Hı-hı. Öyle ilginç bir evet, şey. Yani bunu ya, hala ÖSYM gibi senin çözememesi, ben buna isyanım var hocam.
Hocam ÖSYM'yi yani mail bombardımanına tutalım.
Başka bombalarla karıştırdın galiba.
Yok, mail bombardımanı. mail bombardımanı derken yani hep birlikte ne bileyim.
Evet, evet, ÖSYM'nin bu uygulamalarından rahatsızsanız siz de mutlaka yazın. ÖSYM ile ilgili başka sorunlarımız da var. Birincisi mesela bence ÖSYM siz sınav oluyorsunuz. Kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı göndermiyor adamlar. Ya bu bence bilgi edinme hakkına aykırı bir durum. Yani ben neden şekilli sorulardan muafmışım. O zaman ona göre
bir ona göre olan. Bana bir şey versin.
Yani ben bu olaya da son derece karşıyım yıllardır. Kendi başarı performansımızı ölçemiyoruz. Resmi olarak bu bize bildirilmiyor.
Evet.
Yani orada sadece oraya okuyucu vermekle sorunun çözüldüğünü sanıyorlar açıkçası. Bir ilginç bir şey daha öğrendim hocam ÖSYM'yle ilgili. Mesela bizim bazı bölümleri tercih etmemiz yasakmış mesela. Diyelim ki fen bilgisi öğretmenliği, fizik falan gibi bölümleri tercih edemiyormuş görme engelli. Yani tercih etmesi engelleniyormuştu oradan ÖSYM'ci.
İşte ondan sonra bize diyorlar ki engelli. Biz mi engelliyiz kardeşim? Bizi engelliyorlar.
Hakikaten yani böyle değişik şeyleri var.
Var ÖSYM'yle ilgili. Bunlarla mücadele etmek lazım.
Üniversitelerde yaşanan ve birçok üniversite, dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Ya hatta bu iki gün içinde iki arkadaşımla konuştum. Şimdi burada isimlerini, iki arkadaşım da şöyle bir şey söyledi. Yani master yapıyor iki arkadaşım da. Ya diyor ben bu alıntıları nasıl yapacağım, bir asistanım yok diyor. Yani üniversiteler halen birçok üniversite, hani görmeyen kişinin çalışacağı insanlar, ona gerekli yardımın sağlanması, okuyucuların bulunması konusunda son derece yetersiz arkadaşlar. Bu konuda hemen biraz bilgi vermem lazım. Hani biz, ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir öğrenci olarak ve bu konudaki yurt dışındaki üniversitelerdeki uygulamaları bilirim biri olarak.
Evet.
Ki biraz sonra Ahmet'le röportajımızda da bu konular gündeme gelecek. Bakın oralarda sizin çalışacağınız asistanlar sağlanmak zorunda. Sizin ders kitaplarınız üniversitede daha ders başlamadan hazır olmalı. Bunlar önemli konular. Ve üniversite personeliyle, hocasıyla bir sorun yaşadığınızda bakın burada da çok ilginç bir anekdot anlatmış Ahmet röportajında, biraz sonra dinleteceğimiz röportajda, üniversite engelli birimi size sahip çıkmalı ve sizin gerekirse haklarınızı savunması gerekiyor. Bunların hangisi Türkiye'de var?
Hocam adamlar şeyi konuşuyor ya, yani bizim Amerika'da Daryl Shandira var, bazen yazılarını okuyoruz ya, materyalin erişilebilirliğini adam irdeliyor. Yani elinde materyali var. Materyaline daha nasıl erişebilir olursa daha rahat okurum ben kısmındalar artık yani.
Evet evet, yani aslında burada şu da var, yani biz hep başkalarını övmek gibi bir izlenim değil yapmaya çalıştığımız arkadaşlar. Bunu da açıklığa kavuşturmamız lazım. Sadece daha iyiye nasıl gitmeliyiz sorgulamaya çalışıyoruz. Bu konuda bizim çalışmamız lazım. Devlete yani baskı yapmamız lazım. Onların bu konulara yoğunlaşması. Bir de indirimler yapmak dışında da devletin yapması gereken yükümlülükleri var bize. Ha öyle bir eleştiri de gelmişti bize. Hep siz körmeye ne eleştiriyorsun? Hiç devleti eleştirmiyorsunuz gibi bir eleştiri de gelmiş galiba. Evet, sistemi. Evet. Aksine biz sistemi aslında eleştiriyoruz. Yani
ya bugün evet, mesela bugün bu da sistemin problemi de aslında. Bugün İstanbul'da ulaşımdaki ücretsiz olay kaldırılsa birçok dernek, sivil toplum kuruluşu meydanlara dökülür. Görme engellileri arkalarına alarak. Ama ÖSYM'deki kod için kimse meydana dökülmez.
Dökülmez dediğiniz gibi, çünkü o çok da önemli değil. Birini okutuyorum muhabbeti. Veya bankalarda hala biz bu kadar yıl paramızı çekemiyoruz. Sistem bizi engelliyor. Bir süre insana iş verilmiyor, ayrımcılık oluyor. Yani bunlar konusunda hiçbir harekete geçmiyor.
Geçen bir arkadaşa 3G'nin şeyi varmış dedim. İşte USB'ye takılan belleği varmış dedim. Tatilden önce. Bir bakayım dedi. Tatilden dönüşte merak ettim, konuştuk. Almaya gittim dedi. Sözleşmeyi tek başıma imzalamayacağımı söyler. Ben de sinirlendim, almadım dedi. Düşün yani.
Yani evet.
Bu tür problemlerle uğraşıyoruz.
Bir ayrımcılık örneği daha. Yani bunlar kim bilir kaç yerde karşılaşıyoruz. Her zaman birilerini ikna etmek zorunda kalıyoruz.
Evet.
Evet. Bu kadar eleştiri yeter. Biraz da tatille ilgili yaptıklarımızdan bahsedelim değil mi hocam?
Edelim hocam. Evet.
Şimdi bir müzik arası verelim.
Gittik orduya Kahramanmaraş'a bakalım neler yaptık.
Bakalım neler yaptık. Evet. Biraz uçakta yolculuğumuzla ilgili size bilgiler verelim. Röportajımızı dinletelim. Önce müzik arası mı vereceksiniz?
Önce müzik arası verelim bir.
Tamam.
Sonra devam edelim.
Peki.
Yeah. Gözlerim aynıyla baki, öyle bir geçez umum ki. Dediğim aynıyla baki, birden dursun istersin. Seneler olunca mazi, öyle bir geçer zaman. Geçenler var da her akşam gelenler nerede? Günlere bakarsın katı katı, üzerine çekersin perde. Yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerede? Kara yazı yazıldı sanma. İnsanın da kaderi böyle, böyle bir geçer zaman ki. Dediğim aynayla baki, böyle bir geçer zaman ki. Seneler geçiyor durduğu yerde. Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlikte var yine serde. Nasıl gaddar seneler geçiyor durduğu yerde. Sana kara yazıldı sanma. İnsanın da kaderi böyle, böyle bir geçer zaman ki. Dediğim aynayla baki, böyle bir geçer zaman.
Bahsettiğimiz gibi Samsun'a giderken ve gelirken Sevda ile birlikte gittik biz. Orada uçak içerisinde özellikle uçağa hiç binmemiş olan kişiler olabilir. Oradaki belli şeyleri size çekmek istedik.
Evet.
Aynı zamanda burada valiz bulucumuzu denedik.
Evet, en sonunda o gelecek zaten.
Böyle bir genel şey yaptık. Ve onu şimdi size dinleteceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım. Daha sonra konuyla ilgili görüşlerimizi, şeylerimizi paylaşırız.
Evet, konuşuruz. Uçağın iç yapısı, görme engelliler ve bilgi verilmesiyle ilgili, anonslarla ilgili birçok şey gelecek.
Bu arada Merve hoş geldiniz diyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. O zaman geliyor.
Şu an başlıyoruz.
Tamam,
sağ olun. Yavaş yavaş.
Uçağın merdivenleri.
değerli radyo dostlarımız. Şu an Samsun uçağındayız. Yanında Seyda var. Merhaba Seyda.
Merhaba.
Evet, şimdi uçağımız biraz sonra kalkacak.
Çok ilginç bir durum var. Şu an 1A ve 1B'de oturuyoruz ama önümüzde masa yok. Yani yemeğimiz geldiğinde nasıl yiyeceğimizi merak ediyoruz.
Evet, böyle bir durumumuz var gerçekten.
Uçağa bindiğimiz anda öncelikle kabin görevlisi yanımıza gelip hani oksijen
maskesi
ve çıkış kapılarını yaptı. Yerlerini bize ifade etmeye çalıştı. Ama daha önce biz uçtuğumuz için birkaç defa problem olmayacağını belirttik ilk başta.
Ondan sonra uçak anonsları yapıldı. Onları da kaydettik sizin için. Yani işte çıkış kapıları burada, bilmem nerede, burada gibi şeyler var, onlar var. Aslında uçak biraz gecikmeli oldu.
Evet, 7.30 uçağıydı ama şu an 15 dakika net gecikme görünüyor.
Evet, gecikme görünüyor ama biz de zaman zaman kalkacağız. O değişik kapılarda size kayıtlarımızla yardımcı olacağız.
Evet, şu an büyük
ihtimalle. Yani şu an kapılar kapandı. Gidiyor olabiliriz.
Cabin crew stand firm and call check.
Dedik ve kapıyor.
Sayın yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Lütfen dikkat. Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Lütfen cep telefonlarınızı kapalı olduğunuzun kontrol ediniz. İnişten sonra terminalde geçişe kadar kullanmayınız. Emniyet kuralları gereği el bagajlarınızın çıkış ve koridoru boş bırakacak şekilde boş kuralarını veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Ladies and gentlemen, welcome aboard. May I have your attention, please? Possible faults interfere with the flight and service and have a negative effect on flight safety. Please check that your possible faults are switched off until you are inside the terminal. Due to safety regulations, all exits and aisles must be clear. Please put your baggage in the overhead bins or under the seat in front of you.
Sayın yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Lütfen dikkat. Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz. İnişten sonra terminale girinceye kadar kullanmayınız. Emniyet kuralları gereği el bagajlarınızın çıkış ve koridoru boş bırakacak şekilde başüstü dolaplarına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları Boeing 737 uçağına hoş geldiniz. Emniyetiniz için kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı duruma getirin. Uçuşlarınızda sigara içilmediğini hatırlatır, uçuşunuzu iyi ve rahat geçmek.
İyi akşamlar, hoş bulduk.
Merhaba.
Merhaba.
Merhaba. İyi akşamlar.
Sağ olun, teşekkürler.
Beraber yolculuk ediyoruz herhalde.
Evet, evet.
Yanımızda refakatçi bir yolcumuz var mı acaba?
Yok, hayır.
Yok, tamam. Yerimize refakat ediyoruz.
Nerede alacağız? Maskelerin götürüleceğini. Evet. Şu taraf, çıkış ne taraflarında kalıyor? Ve şu...
Evet. Efendim, şu an zaten 10. sırada oturuyorsunuz siz.
Evet.
Sizi şöyle alayım ben.
Herhangi bir ağırlığında
bastınız. Evet. İlk buton, tamam mı? İlk butona bastınız yeterlidir.
Tamam, anladım, geldim.
Aynı şekilde oksijen maskelerimiz, herhangi bir kabin basıncında değişiklik olursa oksijen maskelerimiz buradan açılıyor efendim. Evet. Burada 4 adet maskemiz var. Sizin arkanızda, bir sıra arkasında emergency çıkış kapısı var. Tamam. Acil çıkış kapısı var efendim.
Bir sıra arkanızda. Orada,
evet, bir sıra arkanızda.
Tamam.
Orada zaten emergency çıkışta oturabilecek yolcularımızı biz yerleştirdik.
Tamam.
Acil bir durumda tekrar buradan amirimizle, zaten arkadaşımızla sizinle tekrar görüşeceğiz uçuştan sonra. Herhangi bir durumda sizi tekrar şöyle alacağım ben efendim. Tabii ki.
Tamam.
Şunu alayım efendim. Eğer havalandırmada şey yaparsanız, şöyle şuradan değiştirebilirsiniz. Şimdi tekrar zaten
eski haline getirdik. Okey. Tamam.
Acil kabin basıncı değişiklik olursa oksijen maskeleri buradan otomatik çıkmak olur ve aynı şekilde maskeyi kapının başınızdan geçiriyorsunuz.
Evet, evet.
Tamam mı? Şimdi zaten sesli bir şekilde anlatılacak efendim.
Tamam. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Kemeriniz bağlı değil mi
efendim?
Bağlı. Evet. Tamam. Evet. İyi uçuşlar diliyorum. İsteğiniz var mıydı?
Hayır, yok. Çok teşekkür ederim.
İyi uçuşlar efendim.
Kolay gelsin. Uçuş yatağının sinir dolu ve sinyal yakınlarından Samsun şeklinde olacaktır. Bu sabahki uçuş 1 saat 5 dakika olarak planlanmıştır. Uçuşumuz esnasında zaman zaman hafif bir lans beklenmektedir. En iyi saatimizde Samsun'da beklenen hava parçaları olurdu. Zaman zaman hafif yağışlı sıcaklık 24 derece santigrat olacaktır. diğer uçakla görüşmek dileğiyle Türk Hava Yolları reklamatlı güçler ve inişler de. Good morning ladies and gentlemen, look at this meeting. I'd like to be here, but first meet 20 minutes ago, we started.
Yolcularımız Samsun Çarşamba Havalimanı'na hoş geldiniz. Hemen ikaz dışı görüntünceye kadar kemerlerinizi bağlı tutun veya revize tutmaya devam edin. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza alın. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyoruz. Sizlerle karşılaşmayı biliyoruz. Son enerjisi kabarlarıyla uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, welcome to Samsun Çarşamba Airport. Please remain seated with your seatbelt fasten until the seatbelt sign has been switched off. When you leave the aircraft, make sure you have taken all of your belongings with you. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Thank you for flying with Turkish Airlines and Ever Austria Airlines.
Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar her diyaloğun hem Türkçesi hem İngilizcesi ana diyaloğu mutlaka bir kural.
Evet yani standart değişmiş bir şey.
Ne söylerlerdi söylesinler.
Çevirmek zorundalar.
Karnım acıktı da dese onun İngilizcesinde söylemek zorunda.
Evet.
Her şeyi yani demin söylediğim aynen İngilizcesi. Her anonsun mutlaka İngilizce yapılıyor. Bu arada gelmek üzereyiz. Umarım kayıt sesimizi düzgün alıyordur aşkım.
Umarım.
Anons seslerini falan aldı mı bilmiyorum ama.
Zaten bir çalını bir söyledik hani ne olduğuyla ilişkili.
Biraz sonra uçağımız inecek.
Yok şu anda gidiyoruz da indik de şey.
Pardon. Evet. 9:12 geçiyor da gerçekten de tam bir saat. 5 dakika doğru yani. Evet, şu an itibariyle durmuş durumdayız. Kemerlerimizi çözdük.
Evet,
çözdüm.
Cabin crew flight, please online call check.
Ne tarafta bagajı?
Ha yok, burada yok.
Burada yok, burada yok.
Tamam, buyurun. Söyle,
gel.
Ha, üstte anlamadım.
Sola dön. Biraz bir yana, öyle mi? Yarın
da olabilecek
misiniz arkadaşlar?
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Görüşmek
üzere. Kolay gelsin.
Bay bay.
Ondan sonra. Bak Karadeniz havası oldu. Nasıl belli Sevda? Yani sokulduk. Merhaba.
Tamam.
Tamam. Yeter. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Şöyle biraz sağa doğru gidelim.
Tamam.
Şöyle. Aslında Karadeniz havası olduğunu nereden anladım?
Kokusundan.
Karadeniz'in kokusu mu var?
Yağmur yağmış galiba biraz önce.
Evet evet. Bayağı biraz yağdı.
Doğrudur. Bagajım. Burası böyle kaç tane?
Bugün bütün çok boştu ama.
Yok çok da değil.
Yani
yine var da epey.
Her zamankine göre.
Sanırım perşembede rahat oluyor.
Hmm.
Daha az
oluyor. Evet. Evet şu an. Havaalanının bagaj bekleme bölümüne gelmiş durumdayız.
Evet, şu an bagajımızı bekliyoruz ama bagaj daha açılmadı.
Evet, bir
hanımefendi bir hanımefendi bizimle ilgili.
Yardımcı oluyor. Şimdi bagaj şeyinde duracaksınız.
Başka yolcular da şu anda geliyor zaten. Bagaj bizim biraz daha uzağımızda. Sanırım ileride sol tarafta bir yerde.
Evet ama hemen gelmiyor tabii. Uçak iniyor, daha yolcular iniyor. Biraz sonra herhalde onlar da gelmeye başlayınca. Bakalım bizim valiz bulucumuz
evet,
çalışacak mı?
Evet, onu deneyeceğiz ve denerken de kaydı almaya çalışacağız tabii ki.
Ben zaten her an o uçaktan inerken falan her an basmıştım. Merdivenlerden inme sahnemizi falan hep kaydettik. Onları da vereceğiz bakalım. Şu an önümüzden
duyduğunuz ayak sesleri, gelen yolcuların ayak sesleri efekt falan değil yani. Evet, şimdi valiz ekranındayız. Sevda, basıyor musun?
Evet. Daha henüz gelmedi valizimiz. Şu an bekliyoruz.
Gel, bu tarafa yanaş. Buraya geliyor değil mi?
Evet, evet.
Daha gelmedi galiba.
Gelmemiş olabilir.
Lacivertli bir şey. Basıyor musun? Hı hı. Peki, bas. Yok yok, çanta gibi. Yok, böyle çekil çanta valiz. Gibi şey.
Lacivert.
Zeminizde
hiç
rafkayım
rengi. Geliyor. Şu anda
geliyor.
Engin yok. Geliyor, bakın ses
geliyor. Geliyor, geliyor, bir dakika. Evet, geliyor.
Bu ses, evet. Bu ses bu. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmış mısın?
Gördüğün gibi öttüm.
Evet, ama siz bekliyordunuz.
Bas Seyda.
Evet.
Evet, çok güzel.
Evet. Gayet
bir uçak yolculuğuydu
uçak
bu da.
Olmuş hocam.
Evet, güzel bir uçak yolculuğunu baştan sona. Aslında bu tek bir uçak yolculuğu değildi arkadaşlar.
Evet.
Adem hocam bunu birleştirmiş, sağ olsun. İstanbul'dan Samsun'a giderkenden bölümler vardı. Samsun'a, evet, İstanbul'a gelirken bölümler vardı ama güzel bir birleşim.
Şuradan anlayabiliriz. Şimdi uçaklarda bazen anons uçaktaki kabin görevlisi tarafından yapılıyor. Bazen de uçağın kendi otomatik anonsu oluyor. Hı hı. İkisi de vardı burada. Çünkü hı hı. Dönüşte otomatik anonsmuş sanırım sizin. Hı hı. Buradan giderken kabin görevlisi yapmış anonsu.
Evet.
Ben her ikisini de koydum. Hı hı. Bir de zaten orada da söylemişsiniz. Anonsların hem Türkçesi hem İngilizcesi yapılıyor. Dünya standardı olduğu için.
Bütün uçaklarda evet. Her İngilizce hem Türkçesi anonsların yapılmak zorunda.
Hı hı.
Biz aslında tam uçağa binişimiz sürecini anlattık. Biraz şeyden de bahsetmek isterim. Uçağa binene kadar neler oluyor kısmından da biraz bahsetmek isterim. Öncelikle havaalanına girer girmez arkadaşlar, uçağa binirseniz bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz.
Evet.
Yani ona herhangi bir şey için girseniz bile, birine bakacağım deseniz bile bu güvenlik kontrolünden geçmeniz gerekiyor.
Evet.
Bu ne anlama geliyor? Bir tane o dedektör var değil mi hocam? Hı-hı. Şey gösteren.
Metal
oradan geçiyorsunuz ve tüm arıyorlar. Ceplerinizi ve şeylerinizi boşaltıyorsunuz.
Zaten cep telefonları ve elinizdeki çantaları bir tane böyle sepet.
Sepet hani
çamaşır
şey
sepetler oluyor dörtgen. Hı-hı. Onun gibi bir şey var. Onun içine koyuyorsunuz.
Her şeyi onun içine koymanız gerekiyor.
O böyle hareketlenen bir şey üzerinden gidiyor. Bant üzerinden.
Evet. O geçiyor, ayrı gidiyor.
Orada, ayrıdan geçiyor.
Siz ayrı gidiyorsunuz.
Evet, hatta yanınızda laptopunuz varsa arkadaşlar şarjını dolu bulunduruyorsunuz. Çünkü laptopu açabiliyorlar.
Evet.
Neye baktıklarını bilmiyorum ama o konuda herhalde o da bir güvenlik amaçlı bir şey.
Laptopu açmıyorlar bildiğim kadarıyla hocam. Sadece çantadan laptopu çıkarıyorlar. Laptopu açıyorlar mı?
Bazen açıyorlar hocam.
İlginç. Hakikaten şarjı bitikse peki, bak onu bilmiyorum.
Onu doldurmak gerekiyor.
Yani sadece laptop çantadan çıkarıyorlar laptopu diye.
Şöyle yurt içinde yapıyorlar, ne kadar yapıyorlar bilmiyorum. Sanki birine laptopu aç. Laptopu açın dediler gibi duydum ben ama mesela İngiltere'ye gitmiştim benim bir komşum.
Hı-hı.
İngiltere'ye gidiş esnasında şarjı yokmuş, bir şey takmış orada. Açtırmışlar.
Acaba tabii yani laptop'tan bir şey orada yönetebilir mi, içeriden bir şey yapar mı falan diye
yani,
belki.
Belki bilmiyorum.
Bir bomba düzeneği olarak kullanabilir mi diye düşünüyor olabilirler. Ve bu güvenlik kontrolü kemerinize daha kadar çıkartılabiliyor arkadaşlar.
Tabii. Yani. Metal bir şey bırakmıyorsunuz cebinizde.
Hı hı.
Üzerinizde zaten bir tane dedektörle arıyorlar.
Ve ilk güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Ardından gitmeniz gereken yer check-in işlemlerinin yapıldığı bölüm. Check-in dediğimiz şey yani artık uçağa girişinizin kesinleştiği bölüm.
Evet.
Tabii biletinizin olduğunu varsayalım. Daha önce biletinizi aldınız, geldiniz. Bu alana geldiğinizde işte koltuk numaranız falan orada belirleniyor bildiğim kadarıyla.
Evet.
Bunu internetten sizin kendinizin de yapma ihtimali var. Ama internetten yapsanız da yapmasanız da o yer alana gitmeniz lazım. Bagajınız varsa eğer bu alanda veriliyor değil mi hocam?
Tabii bagajı bir banta bırakıyorsunuz burada.
Hı-hı.
Ve onun için fiş bir yani bagajın alındığına dair bir belge veriyorlar. Bagajınız
evet, küçük bir fiş veriyorlar. Hatta onu şey yaptığınız şeyi yapıştırıyorlar hocam. Uçak biletinizin üzerine yapıştırılıyor. Hı-hı. O belge. Ya, belgede minik bir kart yani.
Tabii küçük,
küçük bir kart.
Şey.
O check-in işleminde uçaktaki yeriniz falan belirleniyor ve artık siz resmen o uçağın yolcusu oluyorsunuz. Galiba o zaman uçakta evet, listeye ekleniyorsunuz. Hı-hı. Diye tahmin ediyorum.
Ve
onu tabii sormak lazım müşteriye. Müşteri uçağı biz ne zaman yani çekinden sonra mı uçağın yolcusu olmuş oluyoruz lütfen?
Şöyle. Çekinden sonra son
Gel bir dakika, bir dakika, bir dakika. Uzaktan konuşma, gel buraya.
İlk havalimanına girişte bir polis kontağına geçiyoruz.
Tamam, onu geçtik. O herkes geçebiliyor.
Sonra check-in kontağına gidiyoruz. Hı-hı. Check-in kontağından sonra son güvenlik kapısından geçiyorsun. Orada artık sadece yolcular geçiyor.
Tabii tabii. Peki o check-in'in anlamı nedir? Yani check-in'e girdiğimiz zaman artık uçağa bizim bilgilerimiz mi gidiyor, ben buradayım diye? Nasıl oluyor yani?
Zaten orada senin biletin alınmış oluyor. Check-in'e gittiğin zaman biletine müracaat
etmiş oluyorsun. O zaman kesinleşiyor benim uçacağım galiba.
Tabii. Yani zaten sen oraya kimliğine müracaat ettiğin zaman bilet bilgilerin ekranda görünüyor. Yani check-in kontağındaki bilgisayarda senin biletin çıkıyor. Hı hı. Sadece biniş kartını veriyor onlar. Valizini teslim ediyorsun varsa. Hı hı. Öyle artık uçak yolcusun.
Ondan sonra evet. Yani çünkü öbür türlü biletli olabilirim ama check-in yaptırmadığım, yaptırana kadar uçak yolcusu değilim aslında hala, değil mi? Aslında.
Ya öyle hani.
Güvenlikle bir problem çıkabilir. Mesela direkt kalabilirsin orada.
Evet. Gitmeyebilir.
Mesela yurt dışında şey var.
Ya check-in kapısı kapandı mesela. Ne oluyor o zaman? Ben istesem de giremiyorum.
Ha, check-in mesela kontağı yolcularımıza kapandı, yarım saat öncesine kadar check-in yapılabiliyor diyoruz. Öyle gerçekten de. İşte uçak diyelim ki 8.30'da kalkacak. 8'e kadar check-in işlemleri tamamlamış olman lazım.
Yaptın.
Evet, 8.05 geçe gittin. Kontağı kapandıysa yapabileceğin hiçbir şey yok. Elinde biletin bile olsa uçağa binemiyorsun. Yanım. Biletin yanmış oluyor, evet.
Arada şey anonsları diyorsun hocam.
Belki iadesini alabilirsin o kadar.
Arada şey anonsları diyorsundur işte falan, isim okuyor uçağa. İşte şeye geliniz, çıkış kapısına geliniz diyor.
O daha çok şeyde yapılıyor gibi geldi. Şimdi tam oraya gelirse check-in de yaptık. Check-in'den sonra ikinci güvenlik kontrolünden geçiyorsun. Yine ilk güvenlik kontrolü gibi bütün her şeyini çıkarıp, değil mi hocam? Yani tam oradan geçerken artık oraya bir tek yolcular girebiliyor. Biletli olmayan kişi giriyor, oraya giremiyor ikinci kontrol.
Evet. Giremiyor.
Oraya bir tek yolcu. Sen artık oraya girdin mi bir daha çıkışın yok. Oraya girdin mi bitti oluyor. Üçüncü bir de son bir ekran alan var. Oraya girdikten sonra o çıkış kapısı dedikleri o alan, hani millet uçağa binmiş ama çıkış kapısına gelmiyor galiba. Öyle bir şey oluyor. O tam uçakla havaalanına ayıran kapı. Yani oradan artık uçağa geçiyorsun. Evet. Orada güvenlik kontrolü falan yapmıyorlar. Yok, sadece biletten boarding, bir parça kesiyorlar galiba, değil mi?
Dedikleri kart, evet, parçayı alıyorlar.
Evet, aha, biniş şeyi orada, aha, bir parça onlarda kalıyor galiba biletin, evet, bir parçası bize kalacak
o
şekilde.
Büyük olan kısım onlarda kalıyor, küçük parçayı bize.
Bütün bu havaalanı prosedürü esnasında kimliğinizi çok kolay da bulundurmanız gerekiyor çünkü sürekli kimliğinizi göstermeniz gerekiyor.
En az üç gerekiyor.
Yerde gösteriyorsunuz. Evet. Benden çok istemiyorlar ya, oralarda kimlik falan pek istemediler o şeyde. Sadece bileti göstermemiz yeterli oluyordu sanki hani o çıkış kapısında, ama istiyor da olabilirler. Ben o çıkış kapısında çoğu zaman hani en son sen güvenlik bizde gidersin dediğin için orada kaldım. En son bütün yolcuların geldiğinden emin olup onun listesini çıkarıyorlar. Onu uçağa bildiriyorlar. Ondan sonra adamlar oradan ayrılıyor çıkış kapısındaki. Hatta
değil,
bağırıyorlar. Samsun yolcusu gel gel bir buradayız. Gidin öbür tarafa gitmeyin. Çünkü birden fazla çıkış kapısı olabiliyor. Orada böyle bir hengame oluyor. İnsanlar giriyor falan.
Böyle bağırdıkları bazen o check-in sırasında beklerken de oluyor mesela. Mesela Samsun yolcusunun artık check-in'i kapanacak ama o check-in sırası çok uzun sıra oluyor bazen. Hatta çoğu zaman oluyor. Sıranın arkasında varsa eğer,
evet,
öne alıyorlar onu, onu yapıyorlar. O anda ben kendi mahallemde gibi hissediyorum.
Evet, Konya diye bağırıyordu mesela biz giderken İstanbul'dan. Konya yolcuları buraya gelsin diye.
Evet, evet şey yani.
O bu. Ben daha geçtim şey diyorum artık otobüs usulü olacak uçaklar dedim. Hadi Konya Konya hadi kalkıyor kalkıyor falan.
İşte o yüzden hani kapanması da az kaldıysa check-in'in,
evet,
adam sıradaysa beklemesin diye yalnız bileti alıyorlar öyle.
Evet.
Evet.
Allah aşkına olsun. verirken aşka düştüm, aşk değil derde düştüm. Çok verirken aşka düştüm, aşk değil derde düştüm. Sanki bu dert yetmezmiş, bir de dillere düştüm. Sanki bu dert yetmezmiş, bir de dillere düştüm. Oy neden, neden, neden, yar neden, neden, neden, ben derde düşürdüm, dermana kime gider. Oy neden, neden, neden, yar neden, neden, neden, ben derde düşürdüm, dermana kime gider. Oy neden, neden, neden, yar neden,
Başkanım biraz yanında kesildi ama.
Ama en azından yayınımı yapacağım.
Yani, yarı değil aslında, bitmek üzereydi parça.
Bu arada hard disk el çarpınca. Bütün o amatörlükleri yaşıyoruz gerçekten.
Evet, havaalanından çıktık, uçağa gittik.
Uçağın içindeyiz artık.
Uçağın içine girdik.
Hı-hı.
Şimdi uçakların koltuk dizisi şöyle arkadaşlar. Soldan sağa doğru A, B, C, D, E, F. A, B, C yani 3 koltuk yan yana. DF'de 3 koltuk yan yana. Ortada bir koridor var ama bazı uçaklarda bu değişebiliyormuş. Ortada da koltuk, hani koridor olan uçuşlar oluyormuş. Böyle koridor dışında koltuklar olan, böyle ortada da bir grup olan, ama o daha çok yurt dışındaki büyük uçaklarda falan oluyormuş galiba. Arkaya doğru da numara sırasında var. Mesela size dediler işte, ne dediler atıyorum. 3 Alfa Bravo. Bu şu demek. Önden 3. sıradasınız. Önden uçağa girdiğinizde 3. sıradasınız.
AB.
AB koltukta. Yani en solda cam kenarıyla onun yanındaki koltuk.
Cam kenarından başlıyor hocam.
Tabii.
Şeyler.
Hı-hı. Cam kenarından A, B, C diye koridora doğru geliyor. DF diye de öbür tarafa doğru gidiyor.
Anladım. Yani 3 Alfa Bravo dedikleri zaman 3 AB evet. Demek. Yani solda cam kenarında biriniz evet. Oturuyorsunuz, öbürünüz yanında oturuyorsunuz.
En önde oturursanız, şoförün arkası diyorum, ben oraya dalga geçiyordum.
Ha, evet.
Mesela biz gelirken en ön solda 1 Alfa Bravo'daydık.
Biz de 1 BC'deydik hocam.
1 Alfa Bravo, Alfa Bravo'da ya da BC'de, yani AB'de ya da BC'de olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Önünüzde masa yok. O iki koltuğu ayıran kısımdan çıkartıyorsunuz masayı. Orada öyle bir şey
o
var.
O yandaki o
elinizi kolunuzu koyduğunuz yerin
yerden açılıyor. Çıkıyor. Biz evet. De mesela röportajı atabiliyor. Uzun bir şey biz keserek verdik. Evet, orada onu belirtiyorduk. Önce şey yok. Ya masa yok sandık ama daha sonradan baktık ki oradan çıkıyormuş
biz
masa.
Biz ilk uçuşta bir uçuşumuz daha yine orada uçmuştuk. O zaman biz de aynı şeyi yaşamıştık ama o uçuştan tecrübe kazandığım için bu uçuşta direkt çıkardık oradan masaları.
Evet.
Bir dahaki uçuşta hocam siz de o sorunu yaşamadan
artık yaşamadan onu yapabiliriz. evet. Yani bu anlamda uçakta genelde galiba yani oradan bizi uçurmama şeyleri var. İşte uçak bir gün acil iniş falan yaparsa bizim çıkamayacağımızı falan yani. Düşünme gibi bir ilginç bir şey şeyleri olabilir. Var. Hı-hı. İşte o yüzden bir refakatçi. Sanki evet. O anda refakatçi seni bırakıp orada gelecek diye.
Gidecek yani, yani.
Ki ben o tür panik anlarında belki de bir görmeyenin çok daha rahat hareket edebilme ihtimali olduğuna inanıyorum
ben,
hocam.
Şöyle bir şey.
Çünkü karanlık olacak. İnsanlar evet, gözü evet. Görmeyecek.
Ben şöyle bir şey dedim bununla ilgili. Yurt dışında bir olayda hatta 11 Eylül olaylarındaydı galiba. Görme engellilerin yardımcı olduğu kişiler olmuş diye duydum. Yani tam hatırlamıyorum ama çünkü neticede düşün, ortalık toz duman, görme engelli panik yapmasa, çıkışı aşağı yukarı biliyorsa, o çıkışta da bir şey yoksa evet. Oraya doğru yürülecektir.
Yani dediğiniz gibi oraya doğru yürülecektir. Yani o anlamda hani böyle garip bir çıkan şey hala uçağa zaman zaman sizi bindirmemeleri, evet, refakatçi yani istemeleri gibi şeyler. Hala ki bize diyorlar ki hala uçakta şöyle bir şey yaşıyorsunuz, onu söyleyeyim. Size mutlaka yanınızdaki kişi şey yapıyor işte, bunlara yardımcı olun, evet, muhabbetine giriyorlar şey yani oluyor. Yalnız uçuyorsanız.
Evet.
Öyle bir şeyler oluyor yani.
Hocam uçakta acil çıkış kapısının oraya otursak, orada anons yapıyor ya, açmakla yükümlüdür. Bizi kaldırırlar mı? Efendim siz burada kapıyı açamazsınız. Evet. Başka bir yere alalım.
Vallahi herhalde bilmiyorum. O tür yerleri bile aldıklarını görmedim. Bilinçli olarak bence almıyorlar hocam oranı.
Olabilir.
Öyle hissediyorum. Yani. Ya bilmem açmakla yükümlüdür. Hep öyle bir anons gelir yani.
Evet, acil bir de şunu çıkmıştı yaparlar uçakta. Acil kapısının çıkış kapısının yerini size tarif ederler. İşte iki koltuk halkanızda bu uçuşta da yapmışlar onu. Tuvaletleri de tarif eder aynı şekilde. İşte sizden 2-3 sıra önde tuvalet var solda ve sağda diye.
İşte bana hiç tarif etmediler tuvaleti.
Bizim bazı uçuşlarımızda o tür tarifler yaptılar.
Anladım. Ha. Aslında etmeleri lazım. Doğru. Tabii yani.
Tabii yani neticede insanlık hali kardeşim. Sıkışırsın
ben tuvalete. Ben hiç tuvalet kullanmadım. Ben de kullanmadım. Yurt dışından gelirken kullandım. Almanya'dan geliyordum.
O uçuşta biraz uzun olduğu için kullanmışsındır.
Evet, 2 saatlik bir uçuştu. Orada kullandım. Onun dışında tuvalet kullanmadım hocam. Hiçbir şey uçuşlarda.
Evet. Bir de arkadaşlar uçağa binecek olanlar için hiç paniklenecek, panik yapacak bir şey yok. Bazen uçak havada dümdüz asfaltta gidiyor gibi oluyor. Bazen de işte asfaltta doğalgaz çalışmaları yapmışlar da biraz asfalt bozulmuş gibi bir titreşim, bir sarsıntı hissediyorsunuz.
İşte hava boşlukları oluyor evet, uçağın içinde.
Şu ana kadar ki uçağa binişlerimizde en büyük türbülansı bu gidişimizde yaşadık İstanbul'dan.
Öyle
ciddi bir şekilde yani şu ana kadar en büyük sallantıyı orada yaşadık hakikaten. Bir türbülans oldu.
Evet.
Ama paniklenecek bir şey yoktu. Zaten yolcularda da çok panik olduğunu sanmıyorum. Herkes sanki rahat rahattı. Öyle bilmiyorum, korkup da belli etmeyen de olmuştur belki ama. Bir de türbülansların böyle ciddi anlamda türbülans. Uçak bir an bir boşlukta düşüyormuş gibi oluyor. Belli bir süreç düşüyor, sonra toparlıyor falan.
Evet, ama korkmamak lazım bu tür şeylerde.
Tabii.
Ya zaten düşeceği varsa düşersin. Yani
düşeceği varsa şey düşer, evet.
O da ben o tür şeylerden değil de işte bu daha çok uçağa biniş inişlerde bu yaşattıkları bize streslerden evet, evet, asılıydı.
O yani insan ondan sıkıntı yaşıyor hakikaten.
Onun dışında onlar yani.
Acaba
yani
yine aynı sorunu yaşayacak mıyız? Acaba böyle olacak mı? Uçağa binene kadar, uçak hareket edene kadar ya da inene kadar rahatsızlık duyuyorsunuz tabii.
Ama tekrar ben söylüyorum ki burada daha fazla kişinin uçaklara binmesi ki artık eskisi yani bundan hiç tanmayın ki biz böyle büyük paralar ödüyoruz falan öyle değil yani bu çok ucuzladı hakikaten. Artık ucuz, otobüs biletinden daha ucuza
ucuz
geliyor.
Ucuz fiyatla yakalayabiliyorsunuz zaman. Mesela Kahramanmaraş'a giderken biz 119'a bilet vardı.
Hı-hı.
Dönüşte gerçi 250 civarına çıkmış ama 119'dan yakaladığınız zaman mesela alabiliyorsunuz.
Hayır, bir de yani daha tek Türk Hava Yolları'nı düşünme hocam. Tabii, işte Pegasus'tur, şusudur, busudur. Şey. Önceden bilet aldığın zaman tabii, bayağı tabii. Uyguna geliyor yani. Yani. Bunu tabii. Ben denemenizi öneririm. Yani böyle bir şey de deneyin mutlaka eğer fırsatınız varsa.
Varsa evet.
Diyoruz. Evet yavaş yavaş hocam röportajımıza mı geçelim?
Geçelim yavaş yavaş.
Demin de dediğim gibi iki bölüm halinde yayınlayacağımız bir röportaj. Arkadaşımız Levent Açlan yaptı. O da Engel Seyişim grubunun değerli üyelerinden Ahmet Üstünel'le yaptı. Bir kafede güzel bir söyleşi yapmışlar. Ahmet dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti. Eşiyle orada evlendi ve master'ını bitirdi. Eşi de yine Amerika'da şu an doktorasını yapıyor ve Amerika'da yaşantılarıyla ilgili bize belli konularda bilgiler verdiler. Bir karşılaştırma yaptılar. Şimdi bu röportajın bir kısmını yaklaşık 40-45 dakikalık bir kısmını dinleyeceğiz. Evet. Daha sonra röportaj sonrasında tekrar bir küçük söyleşimiz olacak. Ardından size veda edeceğiz.
Bugünü kapatıyoruz. Haftaya röportajın devamını da yayınlayacağız.
Evet ve başka şeylerle de evet, devam edeceğiz.
Yeni konularla da birlikte olacağız. O zaman röportajımız başlıyor arkadaşlar. Herkese iyi dinlemeler diliyoruz.
Evet abi istersen şöyle bir hani ben seni tanıyorum zaten ama istersen klasik öyle bir kendini biraz tanıp meselenin teknik yönlerinden ilerleyelim. Evet Ahmet Üstünel kim abi? Ben tanıyorum ama bir sürü insan tanımıyor mesela.
Ahmet Üstünel kimdir abi? 29 yaşında. Şu an
evet, tarihte düşersen Ahmet.
Tarih?
1 Ağustos muydu bugün?
1 ya da 2 Ağustos.
1 Ağustos, 1 Ağustos.
Abi kendimi nasıl tanıtayım ya? Ne istiyorsun mesela?
Ya işte söyledin ya. Ben Ahmet, 29 yaşındayım. Şu anda İstanbul'da 1 Ağustos ve işte buradayız. Dedim ve girdin zaten ya. Daha ne?
Öyle.
Samsunlu olmanın, Bafralı olmanın
çok önemi yok.
Önemi yok bence zaten. Bence evet Ahmet, şeyi sorayım o zaman. Hani ya bir kere İstanbul'dan kalktın ve Amerika'ya gittin abi. Kabaca yani bu maceranı istersen bir parça anlat. Hani gitmek isteyen, ben gayet burada evini seven ve Topkapı'ya kadar gitmekle imtina eden bir adam olarak teşebbüs etme ama çok arkadaş var. Böyle soruyorlar, ediyorlar. Hatta bazılarına senin adresini falan verdim. Evet, buradan kalktın, Amerika'ya gittin. Nasıl oldu? İstersen biraz ondan bahset.
Yani Amerika'ya gitme olayım zaten. İşte eşimle tanıştım 5 sene önce. O zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'ndeydik. İkimiz de. O işte öğrenci, özel öğrenci olarak gelmişti. Amerika'dan. O nedenle taşındık. Beni oraya götürdü. Aslında Amerika niyetim çok da yoktu o zamanlar. Yani aklımdaydı ama öyle çok yoğunlaşmamıştım o konuya. İşte 3 senedir, ne zaman, 2006'da gittik. Orada bir master programına başladım, özel eğitim.
Hangi üniversite?
San Francisco State.
Hani biraz teknik bir anekdot, ayrıntı olacak ama şey sorayım. San Francisco Üniversitesi'ne başvururken sen o sıralar bir şeyler anlatmıştın gerçi bana. Gerek hani orada rapor almadır, gerek okula başvuru prosedürü falan. Onlarla ilgili biraz var mı aklında kalan, böyle hani oraya giden biri için işe yarar,
tabii
yani dikkat edilmesi gereken nüanslar falan.
Orada hangi üniversiteye başvurursan başvur, eğer yabancı öğrenciysen iki tane sınava gidip geçmen lazım. Birisi GRE denen, bu bizim LES'e benzeyen bir sınav içerik olarak. Tabii İngilizcesi, matematik ve İngilizce, bir de yazma kısımlarından oluşan. Diğeri de TOEFL dil sınavı.
O sanıyorum uluslararası bir geçerliliği olan bir sınav değil mi?
TOEFL. Tabii. Hı-hı. Ondan sonra onları girebilmen için de öncelikle bir rapor alıp işte bunu düzenleyen kuruluşa ETS'e yollaman lazım. Daha sonra onlar senin raporunu onaylarsa, eğer uygun görürlerse, sana gerekli accommodations'ın Türkçesine göre.
Sınav davetiyesini mi?
Yok, hani sınavda verecekleri şeyler, okuyucu, yazıcı, işte bilgisayar.
Sınav öncesi sınav altyapısına yönelik bir hazırlık listesi.
Evet, sen ne istiyorsan,
hangisini tercih
evet,
ediyorsun?
Evet, onları yolluyorsun. Eğer sınavı Braille mi istiyorsun, kasetle mi istiyorsun, okuyucuyla mı istiyorsun? Sınavda ne kullanmak istiyorsun, işte abaküs mü yoksa
kasa, teller kasa mı?
Hı. Onları yazıp yolluyorsun ve eğer onlar onaylarsa bu gerekli malzemelerinle sınava giriyorsun.
Peki bu cihazları orada sınav ortamında sözünü ettiğin kurum mu sağlıyor yoksa sen kendin mi götürüyorsun?
Şöyle bir şey, kendin götürüyorsun. Kendin götürüyorsun ama
kaset istiyorsan Walkman'ini götüreceksin.
Kaset için teyp veriyorlardı sanırım. Yani ben kaset istemedim, Braille istedim. Braille geldi. Bir de okuyucu istemiştim.
Çok güzel.
Ama mesela ben Amerika'da da birkaç sınava girdim. Orada istemediğim halde bana hesap makinesi falan yollamış. Yani. Bilmiyorum neye dayanarak yolluyorlar ya da yollamıyorlar.
Hesap makinesi derken bu arada
konuşan hesap makinesi.
Churchill yani, okey.
Ben abaküse döndüm direkt, baktım hesap makinesini kullanmaya biraz zor.
Vesaire.
Onu çözene kadar uğraşmadım.
Teknik detaylar tabii önemli ama fazla bu noktalarda boğulmayalım istersen.
Yo yani eğer unuttuğum, atladığım bir şey varsa.
Ben hiç bilmiyorum. Senin şu anda radyoda dinleyecek herhangi biri kadar cahil bu konuda. Peki şey sorayım Ahmet. Burada İstanbul'da Boğaziçi'nden psikoloji bölümünden mezun oldum. Ve orada da San Francisco Üniversitesi'nde 2 yıl süren bir, 2 yıldı değil mi? yanılmıyorsam. 2 yıl mı 3 yıl mı?
Master 2 yıl sürdü. Daha sonra ben işte öğretmenlik sertifikasına devam ettim.
Onunla beraber. Staj
falan derken 3 seneyi buldu.
3 yıl evet. Aslında genel anlamda sanıyorum senin karşılaştırma adına kafanda belli bir takım noktalar belirmiştir sanırım anlatabiliyorum. Buradan gittin ve orada başka bir kurum. Kurumlar arasında ya da ülkeler arasında hani hem kendi adın, şahsın adına yaklaşım hem genel anlamda görme engelli, yani engelliler genel anlamda lokalde de görme engellilere. Yaklaşımla ilgili neler söyleyebilirsin? Olumlu ya da olumsuz diye bir kaygım yok. Sadece senin dikkatini çeken böyle önemli şeyler varsa kapanda mesela paylaşabilirsin.
Yaklaşım açısından derken okulların farklarından biraz bahsedebilirim. Ya da Türkiye'de işte bu sistemin bir üniversitede kör öğrenci olmanın
evet, Boğaziçi'nde bir kör psikoloji bölümünde öğrenci olmak evet. Ve San Francisco'da bir öğrenci olmak
onu
gibi.
Onu karşılaştırayım
öyle de bakabilirsin. Tabii.
Yani ben Boğaziçi'ndeyken ki Boğaziçi sanırım o zamanlar Türkiye'de en işte bu açıdan hizmetlerin yoğun olduğu üniversiteydi. Ki ona rağmen biz hani hiçbir zaman benim üniversitede derse başlarken kitabım hazır olmadı. Elimde kitapla hiçbir derse başlamadım. İşte ne yapıyorduk? İnsanlara rica ediyorduk. Bir chapter biri okuyordu, bir chapter biri, 3 sayfa biri, 5 sayfa biri falan. Final zamanına kadar eğer
kitabın, güzel bir öğrencisek biriktiriyorduk.
Kitabın yarısını okutabilirsek şanslı hissediyorduk kendimizi. Geri kalan yarısı da işte Allah kerim diye kenara gidiyorduk bir şekilde. Orada fark ettiğim şey eğer daha önceden haber verirsen sen düzenli bir öğrenci olarak okul açılmadan bir hafta öncesinden ya da iki hafta neyse oradaki işte engelli öğrenci merkezine kitaplarını bırakırsan dersler başladığı haftadan itibaren okumalarını düzenli olarak alıyorsun. Eğer işte hocalarınla çözemediğin bir pürüz bir şey olursa engelinden kaynaklanan kendin eğer bunu halledemiyorsan kurumsal olarak o devreye girip
bir nevi hallediyor. Ombudsmanlık sistemi gibi galiba değil mi?
Evet yani çünkü oradaki insanlar işte bu işin artık uzmanları ve hukuki yanlarını da biliyorlar. Mesela şöyle bir şeyle karşılaşmıştım ben. Orada da çalıştım çünkü bu engelli öğrenci merkezinde. Bir hocalardan birinin şöyle bir kuralı var. Dersinde laptop kullanılmasını yasaklamış. Hiçbir şekilde izin vermiyor kimse. Laptop getiremiyor kimse. Ama bir tane işte görme engelli öğrenci var. Adamın not alabildiği tek araç laptopu. Yani ne tablet kalem ne daktilo ne başka bir şey. İşine yaramıyor. Adam sadece laptopla not alabiliyor. Ama hoca buna izin vermiyor. İşte sana izin versen başkası da kullanır. Şöyle böyle falan diyor. Yani anlattığı çocuk işte açıkladı ama gene de ikna olmadı. En sonunda işte bu kurum devreye girdi ve işte uyardılar hocayı. Eğer izin verilmezse mahkemeye başvurup yasal yollara başvuracaklarını söylediler. Sonuçta adam yola geldi yani. Demek istediğim insanların sonuçta böyle bir hocalarla aralarında engelinden kaynaklanan bir sürtüşme yaşadıkları zaman dayanabilecekleri bir kurum var, bir işte sistem var, oturmuş bir hukuki bir
yapı var.
Fark ettiğim oydu. Yani eğer Boğaziçi'nde benim aynı şey başıma gelmiş olsaydı benim kişisel çabamdan öteye gidebileceğim bir yer yoktu. Hı hı. Diyebilirim.
O zaman sanırım sorunlarla ilgili temelde yapısal bir takım hani farklar var. Daha en baştan. Bundan söylediğinden benim anladığım bu. Hani hukukun özellikle orada devreye girip burada ne kadar devreye girip girmeyeceği noktasındaki vurguladığın şeyden anladığım biraz daha o.
Ya şimdi orada mesela ADA denen işte Americans with Disabilities Act denen 90'larda uygulamaya giren bir kanun var. Bu istihdamdan, eğitimden tut, işte sosyal yaşamla ilgili birçok alanı kapsayan, düzenlemeler getiren bir kanun. Kanunlar toplamı işte, kurallar toplamı. Ve uygulaması gayet iyi yapılıyor. Mesela tamam adamlar bu kuralları koymuş ama eğer uygulamasalar gene hiçbir anlamı olmayacak. Mesela bu benim anlattığım olay tamamen ayrımcılığa giren bir olay. Çünkü sen adamın not almasını engelliyorsun bu şekilde derse. Diğer insan işte kağıt kalemle yazabilirken onun not alma sistemi bu. Onu engellediğin zaman adamın başka hiçbir şansı yok. O yüzden ayrımcılığa giren her şeyi bu işte dediğim kanun yasaklıyor, engelliyor. Ve uygulaması da gayet iyi yapılıyor. Şimdi mesela Türkiye'de benzer sanırım şeyler yapılmaya çalışılıyor.
Evet, orta öğretim sınavlarıyla ilgili öyle bir gelişme var. Bu sene sanıyorum 6, 7 ve 8. sınıflarla ilgili çalışma yapılıyor. Milli eğitime bağlı teknoloji bölümü yapıyordu. İşte görme engelliler için braille sorular veya sesli sorular, işitme engelliler için bilgisayar ortamında hem sorunun yazılmış hali hem de ekstra işaret diliyle anlatımı. Hı hı. Ve bir de son olarak da bedensel engeller için kollarla ilgili engeli olan insanların da alınlarına takılmak suretiyle lazer işaretleyiciler gibi bir takım yenilikler var ama tabii bunları biz de şu anda aslında duyuyoruz. Uygulamalarını henüz daha görmedik. Ya da olduysa benim şu an haberim yok. Sonuçlarını da sanırım uygulandıkça birkaç sene içinde herhalde göreceğiz. Olumlu ya da olumsuz. Peki o zaman ben Dilara'ya birkaç bir şey sormak istiyorum. İzin olursa.
Tabii ki.
Dilara ne dersin? Sana birkaç bir şey sorayım. Sen de hazır uzun zamandır 5-6 senedir Ahmet'i tanıyorsun. İstanbul'da hani bulundun. Amerika'da uzun yıllar yaşadın. Evet. Amerika'da ve Türkiye'de genel anlamda sen bu arada istersen kendini tanıt. Onu da bir şey yapalım.
Evet. Ben Ahmet'in eşiyim. Ve başka başka ne diyeyim?
Mesela şu anda San Diego Üniversitesi'nde hangi alanda doktora da?
Şu anda işte geçen iki sene San Francisco'da çalışıyordum evsiz gençlerle. Şimdi sonbaharda başlayacağım University of California San Diego'da sosyoloji bölümünde doktora yapacağım inşallah. Bakalım yapabilirsem.
Olur olur. Ben inanıyorum vallahi. Peki şeyi sormak istiyorum Dilara. Genel anlamda hani hep bizde böyle bir toplum olarak şey vardır. Ya bir şey yersiz yüceltiriz ya da yersiz yereriz. Genel anlamda bu toplumumuzun birçok katmanında da sirayet etmiş benim de çok sağlıklı bulmadığım bir eğilim. Sence Türkiye'de engelliler ve lokal olarak da görme engeller ve Amerika'da engeller ve lokal olarak da görme engeller. Senin gözlemlerin neticesinde edindiğin genel intiba, sorunlar vesaire böyle biraz istersen başla ve sonra zaten çağrışımlarla bir şeyler ilerler zaten.
Tamam.
Hatta Ahmet sen de arada bence görüşür ve sorun. Eksik kaldığımız çok şey olabilir çünkü.
Sosyal olarak burada Türkiye'de fark ettiğim insanlar çok yardımsever ama aynı zamanda da çok bilgisiz bazı konularda. Örneğin ben ilk gelince Ahmet'le geziyordum. Birkaç kere başımıza geldik. Baktık. Yani ben baktım bir adam Ahmet'e sarılmış götürüyor onu.
Hani vardır ya klasik koluna bacağına yapışıp sürükleme.
Turnike muhabbeti. Yapma diyorum ben ona. Turnike pozisyonu hocam bırak beni lütfen.
Sıkı markaj altında.
Yani hiçbir şey demeden elimden şimdi eşim o zaman işte sevgilim erkek arkadaşımı alıp
getiriyordum.
Ben de çok şaşırmıştım. İşte Amerika'da pek
olmayan bir şey. Yani
beklediğine göre arada bir olabilecek bir durum var demek ki orada da bazı.
Yani orada hiç...
Orada genelde insanlar bu kadar hani birbirine dokunmaya da meraklı değil. İnsan sana dokunmadan önce bir izin istiyor mesela. Yani şöyle mi tutayım, böyle mi tutayım, ne yapayım diye soruyor seni. Bulduğu yerinden yakalayıp caddenin karşısına atmıyor mesela. Ama ya benim hep anlattığım böyle otobüste askıda kalma muhabbeti vardır mesela. Tam otobüsten ineceksin. Birisi seni koruma amaçlı.
Hele bir de karıstaysan eyvahlar
şöyle
olsun.
Şöyle koluna yapışır ki sen hani
düşme.
Adamın anladığı şey eğer körsen sen oradan yuvarlanır gidersin. Seni şöyle kolundan tutar, havaya doğru kaldırır. Aslında senin amacın aşağı inmek. Ama adam öyle bir asılır ki sana, sen böyle askıda merdivenin üstünde kalır bir sallanırsın şöyle.
Ya Saul Bellow'un bu arada Boşlukta Sallanan Adam diye bir kitabı var. Bunu körleri düşünerek yazmadığı kesin ama ben şimdi bu kitabın ismiyle müsemma olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizi çok anlatıyor galiba bu kitap. Evet, en son hani Türkiye'deki insanlarda kaldın. Biraz oradan devam edelim.
Devam edelim. Mesela burada da daha çok gördüm. İnsanlar adam göremiyor, aynı zamanda duyamadığını düşünüyor ya da yürüyemediğini düşünüyor.
Yani eğer ya işte orada gerizekalı falan olduğunu.
Ha, biraz bağırarak konuşmalar, işte aman tek başına nasıl gider otobüs durağına.
Senin sahibin yok mu evladım?
Kim saldı gece gece yollara falan.
Ya bu arada hemen ben de yeri
onlar da var.
Onu tam ekleyeyim o arada. Dün akşam Mecidiyeköy'de metrobüse gittim. Oradan binip evime gideceğim. Hanımefendinin biri son derece iyi niyet farkındayım. Geldi ve hani ne tarafa gidiyorsunuz dedim böyle. Şeye doğru, Avcılar yönüne giden metrobüslere bineceğim dedi. Ha ben de oraya gidiyorum, birlikte gidelim dedi. Ya hani birlikte gitmek ister misiniz demedi tabii. Neyse tabii hani nezaketsizlik etmedik. Lakin biraz yürüdükten sonra tesadüfen bizim orada oturan bir genç var, bir kardeşim. Aa Levent abi merhaba dedi. Merhaba Özgeciğim, ne haber falan. Kadın hemen şöyle bir moda giriyor. Ah tanıyor musunuz siz bunu? Bak götürürsünüz değil mi?
evine kadar götürürsünüz.
Özge de tabii kız da beni biliyor. Hani ne zamandır tanıştığımızda şaşırdı kız da. Nasıl yani diyeceğim. Tamam iyi akşamlar de teşekkür ederiz. İyi gönderdik adı. Yani hakikaten böyle bir galiba emanet.
Emanetlik.
Emanetlik.
Değil mi? Evet. Böyle bir intiba da var.
Ama yani o insanlara da yani kızamayız da çünkü ya bilmiyorlar.
Ya da bir mizah meselesi ya, aslında biraz da bu ya.
Biraz da belki de hani körlerin şöyle bir zaman zaman misyon üstlenmesi gerekiyor. Hani yoldaki insanı eğitmek biraz. Bir kişi iki kişi bile olsa. Biraz
bir
anlatmak. Mesela abi beni bastonumdan tutup sürükleme, gel ben senin koluna gireyim. Eğer gideceksek öyle gidelim. Gibi bir kişiye bile anlatsan, iki kişiye bile anlatsan belki onun etkisi olur ileride.
Evet çok doğru Ahmet. Bence de aslında söylediğin şey çok önemli. Yani şimdi toplumumuzda aktif hani olarak engelliler, dışarıda görünürlük anlamında engellilerin sayısı İstanbul gibi bir yerde belki 3000-5000'dir değil mi Ahmet? Ben fazla olduğunu
yani zannetmiyorum. Sokakta da zaten
sokakta
çok
yani, onu demek
görülmüyoruz. Bir de şöyle bir şey anlatayım. Mesela ben derslerimden birinde özel eğitim okuduğumu söylemiştim. Orada işte baston kullanma dersi var. Baston kullanmayı işte çocuklara nasıl öğretirsin dersi. Ve sınıfta tek kör bendim o sınıfta. Hoca genelde işte benle gösterirdi insanlara. Ve hoca şey derdi. Şimdi cadde kenarında bekliyorsun. Eğer birisi gelip seni kolundan tutup çekerse ne yaparsın? Önce sözlü uyaracaksın. Eğer adam devam ederse şöyle hafif kolunla dirseğini iteceksin. Eğer hala devam ederse dizinle vuracaksın. Yani öğrettiği bu.
Süper.
Çünkü şey diyor yani.
Öğrettiğim ama.
Evet ama şey diyor, gerçekten öyle yapacaksın. Çünkü adam kötü niyetli de olabilir. Ki doğru yani. Çünkü senin kontrolünde değil. Adam seni kolundan, özellikle baston kullandığın kolundan yakalarsa Bastonunu da kullanamıyorsun.
Neyle müdahale edeceksin?
Nasıl müdahale edeceksin? Yani onun dediği, ben çocuklara da bunu öğretiyorum. Eğer siz de öğretmen olduğunuz zaman baston kullanmayı öğretmeniz gerekirse çocuklara bunu söyleyin.
Bu arada Ahmet, şey soracağım. Hocanız özel bir baston türü önerdi mi? Vurdu mu kafayı paralayan şeklinde?
Yani ben dedim, eğer bu senin dediğini yapsaydım ben herhalde birkaç kişinin burnunu kırmıştım Türkiye'de dedim. Ve böyle bazen anlattığım zaman orada çok garipsiyor insanlar işte. Ne kadar aslında yardımseverlikle insanı engellemenin
işgüzarlık diye
çok, çok paralel bir şey olduğu bazen.
Peki şey sorayım ben Dilara. Mesela bir grup vardı. Kör insanlardan müteşekkil müzik yapıyorlardı. Benim de şahsen türkü olarak, türe değil ama söyleyiş biçimime ekstra para talep etmeleri durumunu açıkçası kınıyorum. Tabii görüşler farklı olabilir ama Amerika'da durum bu açıdan nedir mesela? Hani orada da böyle müzik grupları ya da müzik grubu olmasına da gerek yok. Körlüğü istismar ederek geçim sağlayan ya da insanları bir şekilde sömüren diyebiliriz buna. Yanılmıyorum değil mi? Var mı öyle şeyler?
Yok. Orada bir defa sokak şarkıcılığı o kadar yaygın değil. Genelde evsiz gençler sokaklarda şarkı söylüyor. Ama ayrıca pek görmedik galiba köyleri, işte dernekler adına ya da
şahsi olarak.
Ya da kendileri toplanıp öyle bir şeyler yapan. Yani yapan. Evet. Çok.
Ama ben burada yani güzel bir şey sokaklarda müzik çalmak ya da şarkı söylemek. Gören olsun, kör olsun, müzik güzelse güzeldir. Ama işte dediğin gibi.
Yani eğer sadece müzik çalıyorsa adam orada, hani çünkü genelde müzeye başlamadan önce bir sürü işte
ön girizgahla yıkamaya alamazıyoruz biz ona.
İşte bu verilen bağışın körlere ne kadar yardımcı olacağı şöyle böyle falan anlatıp insanları oraya toplayıp sonra iki türkü söyleyip paraları topluyorlar genelde. Yani eğer o olmasa, sadece oturup orada adam sazını ya da gitarını çalsa belki bir derece ama.
Ki ama genelde şans olarak işte ben müzik çalıyorum ve böylece para kazanıyorum. Gören olsun, kör olsun. O bence
ayrı bir şey
bence. İş gibi ya. Yani güzel bir şey olabilir.
Tabii yapılan i̇şte, müziğin niteliği önemli.
Evet.
Ya ben asla şey demiyorum. Hani sanıyorum o konuda siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani müziğin niteliğiyle ilgili gerçekten düzgün yapılan bir şeyse kimseden de hani şey beklemiyorum. Menüin olmasını beklemiyorum sokakta çalan bir kemancının ama en azından çaldığı parçalar bu hani, majör de olur, minör de olur. Hani hüzünlü melodiler de olabilir kısmen. Neşeli şeyler de olabilir. Bunu yaparken eğer alenen genel bir kimlik adına veya kurum adına vesaire biraz da ajitasyon ağırlıklı bir söylemle besliyorsa tabii ki bu son derece yadırgatıcı bir şey gibi geliyor bana da.
Evet, adamlar mesela derse hani şey imgesine verirse, köyler müzik çalmaktan başka bir şey yapamaz o yüzden biz sokaktan müzik çalıyoruz gibi bir imaj yaratırsa o kötü.
Ya bu şey aslında ilginç bir şey değil mi ya? Hani derneklerin nasıl fundraising yaptıkları.
Evet. Derneklerin orada para toplaması farklı.
Evet, nasıl arkadaşlar? Burada dernekler, evet, çok önemli bir konuyu ele attınız. Ahmet, bu noktada senin bir fikrin varsa sana sorayım önce. Sonra Dilara, sen de bir sosyolog olarak ya da sosyoloji doktora
aslında olarak. Bu soruyu soracak en iyi insan Dilara. Çünkü Dilara'nın yaptığı ilk iş derneklere para toplamaktı. Bir sene kadar onu yaptı. Sonra da bir dernekte birebir insanlarla çalıştı. Herhalde en iyi sen bilirsin ya bu.
Dilara, bir şey sorayım. Yardım toplamak, hani kavramı ve olayı, istersen bunu biraz aç. Nedir, ne değildir, nasıl olur, nasıl olmaz ve kimler yapar, kimler hangi şartlarda yapar, yapmaz, yapmamalıdır ya da yapmalıdır.
Yardım toplamanın etiğini falan biraz.
Evet, bunu biraz anlatırsan çok sevinirim.
Yardım toplayan insanlar, yardımı alan insanları aşağılamadan
yardım toplamalı. Mesela işte zavallı, yazık, duygu sömürüsü yaparaktan yardım bence toplanmamalı. Yardım toplamak, yani keşke her zaman gerçekten böyle etik bir şekilde yapılsa. Ama genelde her yerde bence duygu sömürüsü ile yapılıyor. Yani her ülkede nereye gidersen git bulabilirsin. İşte zavallı, zavallı sokak çocukları, zavallı köyler, kendileri hiçbir şey yapamıyorlar. O yüzden yardım topluyoruz onların adına. Onlar dilsiz.
Ama neydi işte mesela sen mesela çocuklar için dünyanın işte geliri çok düşük ailelerinin çocukları için yardım topluyordun.
Hmm.
Neydi mesela senin kullandığın teknik insanlardan para alırken?
Evet, yardım toplamak işte farklı dernekler tarafından farklı biçimlerde yapılıyor. Ama ne bileyim, insanları zavallı ya da çaresiz ya da işte kendileri için hiçbir şey yapamıyorlar demeden çok başarılı bir şekilde yardım toplamak mümkündür. Mesela gerçekten kurumsal eksiklikleri göstererek ve onların düzeltilmesini destekleyecek bir şekilde yardım aramak da mümkündür. Mesela işte bu insanlar yemek yemiyor, işte çalışamıyor, para kazanamıyor, o yüzden onlara para vermeliyiz demektense işte kanunlarda, kurumlarda bu eksiklikler var ve bunları düzeltmek için yardım topluyoruz. Yani basit bir şekilde değil de bayağı biraz da insanın politik eğilimine bağlı herhalde. Mesela NFP nasıl topluyor yardım?
İlginç aslında. Yani bütün dernekler sonuçta böyle bir şeylerden beslendikleri için hepsinin yardımlarla işleri dönüyor. NFP'nin gerçi başka kaynakları da var ama mesela NFP genelde şey yapıyor. Topladıkları yardım işte bir şeyler satmak, yok takvimde çikolataydı falan. Ondan sonra her yıl böyle bir maraton düzenliyorlar. Onda insanlar kendilerini sponsor edecek birini buluyorlar. Maratona girmenin işte belli atıyorum.
Giriş ücreti vesaire.
$300 bilmem neydi, öyle bir parası var. Orada insanlar işte birini sponsor ediyor. İşte diyelim ki ben kör bir koşucuyum. Geliyorum işte senden diyorum ben maratona gireceğim, beni sponsor et. Para işte buraya gidecek falan. O şekilde para topluyorlar. Ya da bir şeyler satıyorlar işte çikolata falan filan. Ki bilmiyorum o da aslında.
Ama onu yaparken ne?
Ama nasıl alt onu sunuyorlar dedi. İşte onu tam bilmiyorum nasıl sunuyorlar. Bana da sordular mesela sen işte verelim sana da bir kutu çikolata. Ben dedim yok ben o işi yapamam yani.
Yok bizi bozar abi o
işi. Kusura bakmayın galiba harbiden anlamam.
Peki ben bir şey sormak istiyorum burada bu noktada. Şeffaflığı nasıl sağlayabilirsin böyle bir iş yaparken Dilara? Yani şeffaflığın kuralları nedir? Yani daha doğrusu şunu sorayım. Ben Amerika'da yaşayan bir kişi olmuş olsam ve sen burada ailesi çok çok yoksul ve yani beslenmeyle ilgili bile çok temel problemleri olan çocuklar için yardım topluyor olan birisin. Yani bu işi yapmışsın. Şeffaflıkla ilgili ben geçiyor olsam orada gerçekten neye göre bu yardımlarla ilgili yerine gidip gitmediği noktasına hani kani olabilirim, inanabilirim. Bunun gerçekten böyle bir şeyi var mı? Bir kıstası var mı? Bir ölçütü var mı? Yani hani karşılıklı güven ilişkisi mutlaka çok önemlidir ama hani dikkat edilmesi gereken hususlar var mı bu noktada?
Orada onu araştıran ve halka işte yüzde kaçı direkt işte yerine ulaşıyor diye sunan birkaç kurum var.
Bir nevi teftiş kurumu, toplumsal teftiş yapan böyle.
Evet, sözde tarafsız ve bütün dernekleri değerlendiriyor.
Neden sözde tarafsız bu arada? Çok ağır bir isim oldu bu abi.
Yok yani.
Türkçe ile ilgili bir sorundan mı yoksa gerçekten sözde mi özde mi anlayamadık.
Yani herhalde demek istedim. Herhalde devlet tarafsızdır. Ha. Devlet değil yani, özel.
Ha, özel.
Ama orada her şey sonuçta parayla olduğu için
orada da
parayla da biraz çok bir şeyler katabilir. Ama aynen, genelde diyelim tarafsız olan bir kurum bu dernekleri değerlendiriyor ve işte yüzde kaçı reklama, yüzde kaçı direkt yardım
konu olan
kişilere gidiyor, yüzde kaçı orada çalışan elemanların maaşına gidiyor diye bütün dernekleri ya da bütün değil daha büyük olan dernekleri değerlendiren kurumlar var.
İnsanlar aslında orada yardım zaten toplamak şu açıdan da çok ilginç. Mesela sen şeyden bahset, hani o neydi o çalıştığın yerin adı ilk? Dernek değil aslında. Evet, dernek değil ama bir bir şirket gibi bir yer. Dernekler onunla
BDDK tarzı böyle hani bankalar denetleme düzenleme yüksek kurulu gibi böyle özellik. Hani öyle bir yapı galiba bahsettiniz. Tam anlayamadım gerçi ama ben de.
Dernekler bazen onların adına para toplasın diye bir şirket tutuyorlar.
Ha, bir PR şirketi.
Bazı şirketler evet PR şirketi.
Kendileri toplamıyor yani aslında. Hı,
anladım.
Evet ama bu şirketler bir tek dernek için para toplayan şirketler. Hı-hı. Yani çok buradan herhalde farklı olarak.
Profesyonel çok yardım toplama.
Profesyonel evet, yardım toplama.
Evet, şirketler.
Evet. Evet. Ben bu işin şahsen kişisel olarak bazı şeyleri beğenmedim. O yüzden direkt başka bir dernekte çalışmaya geçtim. Direkt birebir insanlarla para toplamak. Çünkü zor iş. Gerçekten. Ama çok gerekli bir iş tabii ki. Evet, bu dernekler şirkete para veriyor ki o şirket o dernek için para toplasın. Yani anlayacağınız çok para dönüyor. Para almak için para veriyor.
Veriyor.
Bunu da bazı insanlar çok etik dışı bir şey olarak algılayabilir ama sonuçta
İşler bazı evet, yerlerde de böyle yürüyor.
Böyledir, evet.
Yani o bana
evet,
çok enteresan gelmişti. Burada ben hiç öyle bir fikir bile, yani öyle bir fikirle bile nasıl söyleyeyim? Yani genelde rastlamamıştım. Çünkü burada dernek direkt kendi parasını kendi toplar. Ve topladığı bütün para derneğe gider. Artık onu nasıl kullanır o ayrı konu.
Ayrı bir şey tabii.
Ama orada mesela büyük dernekler artık para toplama işiyle uğraşmıyor. Başka bir şirket tutuyor. Ona para veriyor. O şirket onun için para topluyor. Yani çok aslında bilmiyorum, bana yapay hala geliyor. Komik gelen bir şey yani.
Peki o zaman Ahmet sana döneyim. Hemen başka bir konuya geçelim. Hani Ahmet, genel anlamda erişilebilirlik kavramı üzerine hani biraz istersen konuşalım. Yani sen 25 yaşına kadar Türkiye'de bir sürekli yaşadın. İstanbul'da gibi çok büyük bir metropolde de yaşadın. Samsun gibi daha küçük nispeten şehirde de hani az çok yaşadın. Oraları biliyorsun. Ve son olarak da San Francisco ve şimdi San Diego'ya gideceksin. Orayı henüz deneyimlemedin tabii. Erişilebilirlik derken de salt hani bir yerden bir yere fiziki erişilebilirlik olarak da sınırlama kafanda. Ben öyle düşünmedim çünkü. Buna ister internet erişimi diyebilirsin, ister eğitimde erişilebilirlik diyebilirsin, istersen daha benim aklıma gelmeyen, senin aklına gelen varsa erişilebilirliğin başka.
Evet, röportajımızın ilk kısmını yayınladık.
Sizinle birlikte dinledik. Devam edecek programlarımızda yaklaşık 5 dakikalık bir kısmını dinledik değil mi hocam?
Aşağı yukarı evet.
Bir röportaj. 3'e de verebiliriz durmayı.
3 bölüm de olabilir aslında.
3 bölüm bakalım.
Gidişata göre bakarız bakalım.
Güzel. Senin nereye ilgini çekti hocam bu röportajda? Hangi bölümleri ilgini çekti?
Valla bağışlar konusu enteresan geldi bana.
Evet değil mi? Yani gerçekten.
Yani para toplamak için şirket tutmak da enteresan bir şey.
Şirket kuruluyor.
Bizde olsa dinlerken de dedim ya.
Gerçi bazı şeyler bizdekine benzer şeyleri yapıyorlar. İşte onlar da çikolata mukulata satıyor.
Tabii canım bizimler yani.
Kartmark satıyor, kalem satıyor falan. Hı-hı. Böyle şeyler yapılıyor. Ama yani ben bu noktaya genelde yardım toplanması zaten fikri baştan başa şey. Ama derneklerin de geçinmek için başka bir alternatifleri yok galiba. Yani
galiba
yani
evet.
Ben hani kişisel olarak yardım toplamanın geneline karşıyım ama.
Tabii ki. Yani...
Yani şey açısından ilginç hakikaten, böyle bir şekilde bir şeyler satarak yapıyorlar ama şirket tutarak. Yani de adamlar asıl işlerinin yardım toplamak değil, bu yardımlarla bir şeyler yapmak olduğunu farkındalar.
Tabii yani
belki
evet.
Çünkü bununla uğraşmak gerek, bunun için bir şirket tutmaları falan da.
Bize yardım toplanır ne olur? Yardım genelde şeye gider, derneğin giderlerine.
Evet evet, derneğin giderleri var, giderleri yok, onlarla. Hı-hı. Kullanır. Ya oradan için kullandıklarını bilmiyorum ama bu konularda biraz daha değişik geldi o yardım toplama olayları.
Evet, evet.
Yine üniversitelerin şeyleri ilginç geldi. Hı-hı. Bakalım bundan sonraki bölümünde neler çıkacak, karşılaşacağız.
Evet.
Güzel bir Levent'e tekrar teşekkür ediyoruz.
Evet.
Bu yani yeni yıl dönemimizde radyomuzun böyle değişik röportajlarla falan daha sık sık sizinle birlikte olacağız arkadaşlar. Daha yapmak istediğimiz başka röportajlar da olacak. Evet. Bu şekilde bakalım yararlı olmasını bekliyoruz. Hı hı. Evet hocam, ne yapıyoruz? Bir müzik arası verelim.
Bir müzik arası
sonra
verelim.
Yavaş yavaş
kapatalım. Karagöz'ü haftaya yayınlarız olmazsa.
Bu hafta da yayınlayabiliriz. Sen 10 dakikamız kaldı. Bilmiyorum. Haftaya başında verelim insanlara biraz tiyatro şeylerimizle
evet.
ilgili şeylerimiz olsun.
Öyle yapalım bence de.
Evet.
Bu arada maç var arkadaşlar.
Aa evet, maç var.
3-0 önde.
Biraz önce ona da bakma şansımız oldu. Evet. Tam da biz maça bakalım derken o arada bütün golleri attık. Valla evet. Şanslıydık o anlamda.
Biz maçı açtığımız sırada goller geldi. Biz herhalde bugün şanslıyız o konuda biraz dedik.
Evet arkadaşlar. Haftaya neler yapacağız? Haftaya yine bu Levent'in yaptığı röportaja devam edeceğiz. Bunun dışında arabayla ilgili daha geniş bilgi sunmak istiyoruz size. Araba yapımıyla ilgili.
Evet.
Ardından belki başka sürpriz röportajlarımız
İlginç
olabilir.
Yine İlginç konular
kaçırmayın diyoruz.
Programımızı takip edin. Değişik bir eser çalacağım şimdi.
Evet.
Değişik
ne çalacaksın hocam?
Çalacağım. Dinleyince anlayacağız. Yani klasik müzik tarzı bir eser. Ama güzel bir eser. Dinleyelim.
Evet.
Hani mecraları, bölümleri varsa. Evet abi.
Evet.
Parçaya girelim derken bir sorun oldu. Adem abi şey oldu, onunla tekrar. İlgili teknik çalışmaları yaparken evet. Bir sohbetimize devam edelim. Şu an Ağustos'un 13'ü civarına geldik. Evet. Gerçekten Ramazan da yaklaşıyor haftaya. Evet. Bugün galiba evet. Ramazan olacak.
Olacak evet.
Herkesin de tabi bu arada.
Yaz bitiyor arkadaşlar şey bu arada. Yavaş yavaş yaz da bitiyor.
Evet, yaz da bitiyor. Havalar bu aralar İstanbul'da epey bir serin.
Güzel,
diyor.
Serin evet. İstanbul.
Aman öyle olsun zaten.
İstanbul aslında çocukluğumda yaşanan kış yazlarını yaşıyor bu sene.
Evet.
Böyle
evet.
Serin olurdu İstanbul. Hani bunaltıcı sıcaklar belli günlerde olurdu ama genelde bir serinlik olurdu. Nem de düşük. Hava durumu, bilgisayardaki hava durumu programlarına da bakıyorum. %32'lerde falan gayet güzel bir nem oranı var. Nemron'un etkisi var aslında havanın.
Böyle havalar nasip etsin bize, ne diyeyim yani, öyle
evet,
diyelim hocam.
Evet. O zaman parçamızı ayarladım ben şimdi.
Evet.
Tekrar giriyorum.
O zaman parça sonrasında veda ediyoruz
evet,
size.
Evet, parça sonrasında
şimdiden
veda ediyoruz.
Şimdiden hepinize iyi akşamlar ve iyi geceler diliyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar.
hocam. Hadi yakala. Al.
Ver. Oo, ne buldun lan?
Hocam, al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam. Hocam ya, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar. Biz gidiyoruz hadi. Evet, evet. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şey yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın, ondan sonra gidelim.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplayın, 2 dakika var hocam.
Hadi koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yine gidiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
Engin, ben Adem. Hepinizi bekliyorum.